Herkese iyi günler diliyorum. Bugün canlı betimlemelerin 49.sı ile birlikteyiz. Saatimi bugün günümüz 2 Mayıs. 14.04'ü gösteriyor saatlerimiz. Ve herkese güzel bir pazar günü diliyorum. Aynı zamanda bugün Paskalya'ymış. Bunu da inananların bu bayramını da kutluyorum. Onu da buradan belirtmiş olayım. Bugün tam da böyle farklı ülkelerin şeyini, farklılıkları göstermek açısından çok güzel bir güne de denk gelmiş olduk. Facebook'ta ve radyoda yayındayız. Bize her an sorularınızla engelserişim.com/radyo adresinden ulaşabilirsiniz ya da Facebook'ta yorumlarınızla bulabilirsiniz arkadaşlar. 5 arkadaşım var bugün bu şeyi anlatacaklar. Bize konuları anlatacaklar. Kimler onlar? Zeynep burada, Şeyma burada, Funda, Aylin burada, Funda burada ve Murat burada. 5 arkadaşımız farklı ülkeleri seçtiler ve kıyafetlerini anlatacaklar. Ama önce biz kendilerini kısa kısa bir tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl başlamak istersiniz? Siz kendi sıranıza göre başlayabilirsiniz. Kim tanıtmak ister önce kendini?
Merhabalar, Funda ben. PDR 2. sınıf öğrencisiyim. Canlı betimleme konusu olarak farklı kültürlerden şeyler seçme sebebimiz de bu kıyafetleri inceleyerek belki kültürlere, insanlara bir şekilde vakıf olabildik. Ve şey de güzeldi benim için özellikle. Bu kültürlere dair kıyafetleri araştırırken bazı böyle trivial bilgiler, hani gereksiz, küçük gibi duran ama kültüre dair ya da orada yaşayan kişilere dair izlenim kazanmamızı sağlayan şeyler vardı. Hı-hı. Bu şekilde.
Hoş geldin tekrar ve teşekkür ediyoruz bu güzel konu için. Evet, buyurun.
Merhabalar, ben Zeynep Korkmaz. PDR 2. sınıf öğrencisiyim ben de. Bu çalışmada grup arkadaşlarımla beraber bayağı bir bilgi paylaşımında bulunduk ve bunu seçtiğimiz için de bence hepimiz çok güzel şeyler öğrendik bu çalışmayı yaparken.
Ve bu ülkeleri de siz de incelemek oldunuz böylelikle, değil mi? Yani ne var falan diye onlara bakarak aslında kendiniz de bir öğrenme süreci oluyor aslında bu taraftan da bakarak.
Evet, herkes birbiriyle paylaştığı, araştırdığı şeyleri paylaşarak hepimiz birbirimize bayağı bir katkıda bulunduk açıkçası.
Evet, teşekkür ediyoruz. Hoş geldin efendim.
Hoş bulduk.
Merhaba, ben de Aylin Güldal. Diğer arkadaşlarım gibi PDR 2. sınıf öğrencisiyim. Ve bu araştırma bana da çok şey kattı.
Hoş geldin sen de. Genelde sever misiniz böyle kıyafetlerle haşır neşir olmayı, farklı kıyafetleri denemeyi falan? Yoksa hep aynı, gerçi şu dönemde de pek evde kaldığımız için kıyafetler pek sıradan hale geldi. Yani eskisi kadar, ama yine de nasıldır, merakınız var mı?
Ya benim açıkçası var. Evde bile farklı şeyler giymek hoşuma gidiyor.
Süper. Peki devam.
Merhaba, ben de Şeyma. Ben de arkadaşlarımla aynı sınıftayız zaten. PDR 2. sınıf öğrencisiyim. Hı hı.
Kadar. Evet, hepiniz PDR'desiniz siz. Dördünüzde ya da beşinizde mi Murat?
Evet, hepimiz. Hepiniz.
Ben de PDR'deyim hocam, evet.
Peki, yani tabii daha ikinci sınıftasınız. Bu sizin için erken de olabilir ama kıyafet demişken, kişilerin giydiği kıyafetler, diyelim ki bir günün birinde size bir psikolojik danışmaya geldi. Fikir veriyor mu? Yani veya verecek midir, vermeli midir? Acaba nasıl biriyle karşılaşacağım diye ilk izlenim anlamında.
Yani evet, biz bu araştırmayı yaparken de zaten kıyafetlerin aslında kültürleri yansıttığını gördük. Hani ben kendi adıma söyleyebilirim ki bence kişilerin seçtiği kıyafetler de onların kişiliklerinden ya da oldukları insanın yansıtmalarından bir parça, bir iz taşıdığını düşünüyorum.
Harika, çok güzel. O zaman şöyle de başlayalım, böyle biraz magazine gidelim. Hepinizin yani mesela en çok sevdiğiniz kıyafet nedir? Mesela sırayla bir gidelim. Nasıl giyerlersiniz? Ben de şimdi size en çok ne giyersiniz gündelik hayatınızda?
Yani ben kendi adıma en çok kaban ve ceket çok seviyorum. Bence bir kombinin en güzel tamamlayıcısı onlar oluyor.
Yazın?
Ya yazın da daha böyle baharlık ceketler, crop toplar olabilir.
Ama yazın mutlaka ceket, kışında kaban diyorsun.
Evet.
İlginç. Güzel.
Ben uzun ve desenli renkli çiçekli etekler falan olabilir. Hatta işte anlattığım İspanya kültüründen etek de polerera da buna benzer bir şeydi. Hı hı. Yaz kış böyle keyifle giyebiliyorum yani.
Sen etekçisin yani, etekçisin. Güzel. Funda, teşekkür ederim.
Ben böyle sürekli farklı kıyafetler giymek istiyorum aslında ama hani hep düşünüyorum acaba ne giysem diye düşünüyorum ve sonra hep aynı şeyleri giyip çıktığımı fark ediyorum. Hani aslında hep rahatıma düşkün giyiniyorum. Güzel giyinmek istesem yine güzel şeyler giyiyorum ama böyle farklı şık giyinmek istesem de hep spor şeylere yöneliyorum genelde.
Evet, spor şeyler daha rahat etmek ama yine de farklı şeyler için farklı. Dolap doludur o zaman senin.
Evet, evet ama bakıp düşünüp 15-20 dakika düşünüp sonra en başta düşündüğüm şeyi giyiyorum yine.
Evet, benim eşim Sevda da aynen öyle böyle dolanıp sürekli onu deniyor, o olmadı vesaire ilerliyor. Evet.
Benim için de sanırım İspanyol paça pantolon çok güzel bir şey. Hani yazın hani incesini giyiyorum, kışın daha kalın bir pantolon giyiyorum. Farklı desenleri de çok hoşuma gidiyor.
Evet. İspanyol paça derken belki biraz sonra anlatırsın da nasıl bir paça oluyor? Daha mı geniş oluyor yani?
Şöyle biraz yüksek bel oluyor. Aşağı doğru daralıyor ve dizden sonrası biraz daha açılarak yere kadar değiyor. Paçaları geniş oluyor.
Paçalar geniş. Üst taraf dar. Paça yani alt kısmı geniş oluyor.
Evet.
Anladım. Çok güzel. Evet Murat, gruptaki tek erkek olarak senin özel bir kıyafet seçimin var mı?
Hocam bence zaten evlerin genel olarak az seçeneği var gibidir sanki.
Evet,
ama ben genelde aynen. Ben genelde tek renk gömlek ve yine altına tek renk bir tişört olabilir, bir sivit tişört olabilir. Genelde böyle giyiniyorum yani.
Ayakkabı seçimi olarak peki Murat, belki o aklına.
Ayakkabı da hocam ayakkabıyı da yine çok açıkça kaçmayacak şekilde sade, üzerinde yazı falan olmayan düzgün bir ayakkabı giyiyorum genelde.
Peki. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle genel bir magazini de yaptıktan sonra kıyafetler insanlarla ilgili nasıl fikirler veriyor? Burada da gördük kiminiz mesela çok değişik şeyler çıktı. Kiminiz ceket ve kaban meraklısı, kiminiz etekler, kiminiz pantollar, kiminiz daha spor kıyafetler. Murat da garibim ne giysin yani? O tek renk pantol gömlek vesaireyle takılmak zorunda kalıyoruz. Evet, başlayalım o zaman yavaş yavaş. Buyurun siz nasıl istemek isterseniz öyle ilerleyebiliriz.
Ben zeybek kıyafetiyle başlayacağım. Özellikle Türkiye'nin Ege bölgesinde yöresel olarak eşkıya diye bilinen, bu da o dönem için haksızlık ve baskılara direnen kişilerin kıyafeti olarak biliniyor. Hatta geçmişte bizzat halk tarafından giyilen bu kıyafet şu an için sadece zeybek oyununu oynayan kişiler tarafından folklorik olarak giyilen bir giysi. Öncelikle görseldeki kişi zeybek oyunu oynarken fotoğraflanmış, yani oyunun figürünü yaparken donan bir kare ve kıyafeti tanıtırsam eğer başında keçeden bir küllah bulunuyor. Bunun üzerinde keçeden. Bunun üstünde de büyük ve gösterişli oyalar yer alıyor. Bunlar renkli renkli ve büyük oyalar. En tepede de bir püskül var ve bu püskül nispeten uzun bir püskül. Yandan ya da uzaktan bakıldığında o keçeden inerek saç izlenimi verebiliyor. Üst bedene giyilen de bir gömlek bu kıyafetin önemli bir parçası. Yakasız, boyun ve kol bölgeleri de tıpkı şeyde külahta olduğu gibi oyalardan oluşuyor. Bu gömlek de pamuk ya da ketenden yapılma bir gömlek. Bunun üzerine de giyilen işlik adı verilen bir parça daha var. Bu kuşağa kadar iniyor. Düğmeleri var yine aynı şekilde boyundan kuşağa kadar. Uzun kollu bir yelek bir çeşit. Kollarında da dirseğe kadar uzanan yırtmaçlar bulunuyor. Bir de tütünlük ya da musaflık diye geçiyor. Dönemine göre cepken altına takılıyor. Bunun içine de tütün ya da musaf koyuyorlar. Yine o zaman dönem içinde yaşayan insanlar. Şu anda da oyunda da kimisinde hala olan bir cep gibi bir şey bu.
Evet.
İşliğin üzerine giyilen uzun kaşmirden yapılı, göğüs altında biten, dar kesime sahip ve vücuda direkt oturan bir giysi daha var. Yani kat kat gömlek, onun üstüne işlik, yelek şeklinde gidiyor. Bunun da ön ve arka yanları alabildiğine siyah işlemelerle kaplı. Cepken diye adlandırılıyor. Ve bunun üzerine de camadan diye verilen ve kollarını kartal kanadına benzeyen bir şey daha giyiliyor. Bu iki parça ihtişamlı bir görünüme sebebiyet veriyor bu. İşte kollarındaki kartala benzeyen kabarık şeylerden dolayı. Alt giyim olarak da karadon ismi verilen ve hareket alanını engellemeyecek darlıkta. Nispeten kalın ve sola dayanıklı, paça kısımlarında lastik bulunan bir don giyiliyor. Zeybekler ayaklarına ise örme uzun çorap giyer ve bunun üstüne de mavi tozluklar giyiyorlar. Ayakkabı olarak da çarık ya da kalın ucu sivri kalkık ayakkabılar kullanılıyor. Ama son dönemlerde halk oyunu kıyafeti olarak da daha çok siyah çizme tercih ediliyor. Görselde de siyah çizme hali yer alıyor halk oyunundan alınan bir fotoğraf olduğu için.
Çarık tipi bir ayakkabı bu arada. Çarık dediğin ya hani şu an bu resimde yok ama merak ettim.
Çarık da çizme kadar uzun değil. Yine sivri burunlu. Yumurta topu mu deniyor? Tam emin değilim ama küçük bir topuğu bulunan bir ayakkabı olarak biliyorum ben.
Topuğu küçük, burunu sivri. Biraz da çizme kadar uzun olmasa da en azından bileklere kadar geliyor mu yani? Hani öyle diyebilir miyiz?
Aynen yani çizme kadar aynen o şekilde.
Çizme formu. Benim hani çizme daha dize yaklaşıyordur.
Evet, buradaki dize yaklaşan formu çarık eski dönemde giyilen çizme kadar uzun olmayan sivri burunlu ve kalkık sivri burunlu bir çeşit ayakkabı.
Ama bu çizme de sivri burunlu herhalde değil mi? Yine.
Çizme evet. De sivri burunlu. Yani aynen şey olarak burun ve topuk kısmı benziyor zaten. Belki bu folklorik olarak rahat oynansın diye de olabilir bu şekilde dönüşümü.
Muhtemelen evet, ayakları daha rahat hareket ettirmek için kullanmış olabilirler.
Bellerinde ise 3-4 kez sarılan bir kuşak takılı. Buna da yine aynı şekilde o musaflık ya da tütünlük gibi cep olarak kullanabiliyorlar. Bunun içine de işte silah, kılıç gibi aksesuar olarak artık yer alan şeyleri sıkıştırıyorlar bu kuşağa.
Şimdi demin söylediğin şeyle yaklaşıyor. Kültürlere uygun tütünlüğün bolca kullanılması tabii Ege oralarda, yani Ege yöresi oralarda tütünün de bol yetiştiği sanırım.
Evet.
Yani o yüzden de onu mutlaka kıyafetin bir yerine sanki koymuşlar gibi hissediyorum.
Aynen, tamamen yöresel bir şey. Evet. Bir de köstek adı verilen zincir bir aksesuar var. Yine görselde de var. Bu da kostümün önemli bir parçası. Boyun dolağı da diye bilinen bir şey daha var. Bu da renkli tül bir türbent. Hatta yörüklerin sanırım turuncu beyazdı. Böyle ince bir tülden oluşan. Kimisi direkt beyaz, kimisi de turuncu beyazdan oluşan. Yine ince bir boyun dolağı. Takılabiliyor, kıyafete eşlik ediyor. Görseldeki de direkt beyaz değil ama turuncumsu bir boyun dolağı yer alıyor görselde de. Bu şekilde zeybek kıyafeti.
Evet, teşekkür ederiz. Bayağı karmaşık bir kıyafetmiş ama ya. Yani şapkasından beline, evet. Çizgisine kadar falan. Ya onu giymesi bile bayağı bir zaman alırmış gibi geldi.
Evet, ihtişamlı falan yani. Ben biraz da şey olarak düşündüm. Eşkıyalar giydiği için bunu biraz daha işte gözdağı verme, belki o ihtişamı gösterme. Tamamen hazırlanılmış ve şov için giyilen bir kostüm gibi geldi bana. O dönem içinde de aynı şekilde. Yani sadece oyun için olmasa da.
Tabii evet, biraz bir de şöyle her şeyini kıyafete koyuyor ki sonra bir daha belki uzun süre çıkaramayacak. Yani.
Evet, çünkü dağa falan gidip kalan insanlar dönemine göre o zaman şu an.
Herhalde şimdi oyun dışında pek giyen yoktur oralarda. Gündelik giyinmiyor.
Evet böyle. Evet. Ben Muğla'lıyım zaten. Yani gözlemlediğim kadarıyla.
Hiç yok. Gördün mü orada zeybek kıyafetiyle dolaşan birini?
Sadece şey yok. Kostüm olarak falan tarzı. Yani hiç günlük hayatımda kullanan birini görmedim.
Evet, onu. Çünkü zaman darlığı onu evet. O kadar giymesi çıkarması bile olsun.
Aynen. Peki. Bundan sonra anlatacağım kıyafet de polilera diye bir kıyafet. Bu da İspanya'nın geleneksel bir kıyafeti. Desenli ve renkli tasarımıyla bu köyden köye değişiklik gösterebiliyor. Hatta sadece İspanya'yla da sınırlı kalmıyor. Çevresinde de işte bu kültürel bir öge olarak yer alıyor. Kat kat eteklerden oluşan bir kostüm bu. Camlı nakış süslemeleri yer alıyor. Bu kıyafette önemli olan alabildiğine renkli, alabildiğine işlemeli, pomponlu, nakışlı falan. Bunun değişiklik göstermesi de bir noktada şey, statü göstergesi haline de gelebiliyor. İşte kabarıklığı fazla olan, ne bileyim nakışı, işlemesi fazla olan şeklinde. Hani artık herkes giyiyor evet ama fark nerede, ne isim geliyor gibi bir boyuta ulaşıyor. Bu etek genellikle 8 metre kumaştan yapılıyor ve 4-5 adet işlemeli alt eteklerle birlikte giyiliyor. Katman katman ve kabarık bir görüntü yaratıyor dolayısıyla. Böyle oldukça eğlenceli, hatta bir festival havası izlenimi veren bir kıyafet. Üst üste giyilen etekleri düzden kabarığa doğru gidiyor ve en üstteki nispeten diğerlerine göre kısa ve kabarık oluyor. İşte uzun darla başlıyor. Üstüne giydikçe daha boyu kısalıyor, kabarıklığı artıyor. Bu şekilde bütün katmanları görülebiliyor eteğin. Az önce bahsettiğim gibi fiyat olarak da kabarık ve işlemesine göre bir ayrım yaratıyor. Hacimli ve bol işlemeli polyera zengin bir kullanıcıyı işaret ediyor bu yüzden. Renkli pomponlarla süslemelere de açık bir kıyafet. Tamamen eğlence ve görsellik içerdiği için tekrar aynen az önce bahsettiğim gibi. Benim seçtiğim görselde bulunan polyera da 5 katmandan oluşuyor. En altta kırmızı işlemelere sahip dar beyaz bir etek. Onun üstünde daha içliği andıran yine ondan bir tık kısa ve bir tık kabarık beyaz bir etek. Onun üstünde yeşil, turuncu ve pembe şeklinde giden 5 katman etekten oluşuyor. Ve işte yine aynı şekilde az önce bahsettiğim gibi kısalığı ve kabarıklığı artıyor üst üste binince. En üstteki pembe. Bunun üstünde de bir kuşak var. Bu kuşak renkli iplerden oluşan bir kuşak. Bu da hepsini birbirine tutan ve bel bölgesinde bulunan bir kuşak. Bu şekilde tamamıyla festival havası yaratan eğlenceli bir kostüm kıyafet.
Kat kat dedin ya etekler. Şey gibi mi? En alt kat daha uzun, üste doğru kısala kısala giden katlar mı? Yani aynen. Öyle mi? Merdiven gibi bir hali mi var yani? Onu merak ettim.
Aynen aynen. Çok şey absürt bir fark olmasa da kısalarak gidiyor ve o kısalarak gidip kabarıklaşması da en alttakini de görmemize sağlıyor. Yani hepsi aynı boy ya da aynı kabarıklıkta değil. Düz ve uzundan kısa ve kabarığa doğru yer alıyor. Böylelikle aynen dediğiniz gibi merdiven gibi olduğu için 5 katı da ne renk ne en alttaki de ne görebiliyoruz bu şekilde.
Yani aynı kıyafetin içinde başka renklerin falan olduğu bir değişik bir yapı yani.
Katmanlı lahana gibi falan belki nitelenebilir.
bu bacak şeyi kaçırmış olabilir. Uzunluğu ne kadar? Yani en alttaki etek nereye? Bacaklara, bileklere kadar falan gidiyor mu?
Dizin bir tık altında bitiyor. 8 metre falan diye ben araştırmıştım ama bu sanırım total kullanılan kumaş miktarı. En alttaki benim bulduğum görsellerde ve yer verdiğim görselde de dizin belki bir karış altında biten bir şey. En üstteki de öyle çok çok kısalmıyor yine. Hani dediğim gibi nispeten az farklarla kısaldığı için diz civarında falan bitiyor en üsttekiler.
Ha öyle anladım. Oraya kadar geliyor. Ama eteğin boyu yani bele yani etekten bahs, elbise değil değil mi? Sadece etek bu.
Etek olarak geçiyor. Evet.
Bütün şey değil tamam. Evet.
Bu şekilde.
Teşekkür ederim.
Rica ederim.
Bu İspanyol kıyafetiydi değil mi? Polera.
İspanyol kıyafeti evet.
Evet tamamdır.
Merhaba tekrardan ben Zeynep. Bugün 3 ülkenin yöresel kıyafetini belirleyeceğim. Öncelikle İskoçya'dan başlıyorum. İskoçya City ile ünlü bir ülke. İskoçya'da erkeklerin giydiği yöresel kıyafet iğneyle tutturulmuş kısa bir etek olan kilttir.
Kilt
ilk olarak evet kilt deniyor. Kilt ilk olarak 16. yüzyılda genç ve yetişkin erkekler tarafından giyilmiştir. Ama günümüzde İskoçya'sında resmi törenler ve etkinliklerle sıklıkla da tercih edilen bir kıyafettir. Görseldeki İskoç kostümü ceket, yelek, gömlek, kravat, kilt, kilt iğnesi, dize kadar yün çorap, kurdele ve hafif takım elbise ayakkabılarından oluşmaktadır. Ayrıca kilt, İskoçlar için de gücün, romantikliğin ve dramatizmin de en büyük sembolüdür. Şimdi fotoğrafı betimlemek ise fotoğrafta vücut olarak ekrana dönük, kafası ve bakışları hafif yana dönük İskoç kostümü giymiş bir adam görüyoruz. Yani adamın üzerinde en içten dışa doğru beyaz ve tüm düğmeleri iliklenmiş ve eteğin içine sokulmuş bir gömlek var. Yani giysinin en alt tabakası beyaz bir gömlek. Ondan sonra onun üzerinde ise V şeklinde gelen ve yine tüm düğmeleri iliklenmiş siyah bir yelek görüyoruz. Gömleğin üzerine giyilmiş. Yelek çok görünür de değil çünkü üzerinde uzun kollu ve dik formda ceket yeleği örtmüş durumda. Ceket ise bele kadar kısaltılmış, gevşek bir keten kumaşındandır. Ceket de yine siyah renkli ve kollarının bilek kısımlarında üçer tane altın renginde kalın ve yuvarlak düğmeler bulunmaktadır. Yani en altta bir beyaz gömlek, üzerinde önü V yaka gelen bir siyah yelek, üzerinde de siyah bir ceket bulunmaktadır. Ceketin omuzlarının boyun bölgesine yakın kısımlarında ise yine aynı düğmeden olduğunu ve ceketin kumaşından bir pancar parçayla pencere detaylı bir parça olduğunu söyleyebiliriz.
Hı
hı. Kıyafetin üst vücut bölgesini kapsayan kısımda ise son olarak bir papyondan bahsedebiliriz. Siyah ve yakaya sıkı bağlanmış bir papyon beyaz gömleğinin üzerinde yer almaktadır.
Duyabiliyor musun beni?
Evet, duyabiliyorum.
Bu papyonun kravattan farkı ne tam olarak? Yani papyon nasıl bir şey var?
Papyon sadece boyun bölgesinde duruyor ve nasıl betimlesem bunu? İki tane üçgenin uçlarının bir araya gelmişi gibi bir bütün halinde duruyor. Kravat boyuna takılı ve gövdeye doğru sarkan düz.
Kravat uzun, papyonun böyle bir uzunluğu yok. Sadece boyunda kalıyor o zaman.
Evet, papyon sadece boyunda sabit bir şekilde kalıyor. Kravat gibi uzantısı yok.
Hı hı, tamam.
Kıyafetin üst vücut bölgesini kapsayan kısmı bu kadar. Şimdi asıl mesele kite geliyorum.
Evet, zaten üst kısmı gayet geleneksel bir takım elbisenin evet, üstü gibi görünüyor.
Klasik, değil mi? Hani, aynen öyle. Normal bir
ceket. Takımın üstünden. Yani normal ceket, yelek, gömlek giymiş. Üstüne papyon evet, giymiş.
Üstü klasik bir ceket takımı gibi yani.
Hı
hı. Kıyafetin alt bedenini kapsayan bölümüne bakacak olursak kırmızı ekose desenli bir etek görmekteyiz. Bu ekose dediğimiz kare deseni yani.
Ha, kare. Ha, evet.
Evet. Erkeklerin giydiği işte bu eteğe de kit denmektedir. Kırmızı, kare desenli ve bir etek düz ve uzun bir şekilde gelen.
Hı hı.
Etek dize kadar düz formda inmektedir. Hı hı. Diz bölgesinde denk gelen kısımda ise gümüş bir kılıcı andıran broş bulunmaktadır.
Hı.
Yani bir dizinin üstünde gümüş bir broş bulunuyor bu eteğin.
Hı hı.
Eteğin bel bölgesine de giyilmiş olan oval şekilde bir metal çanta görüyoruz. Hı. Bu çantanın üst kısmı çeşitli gri desenlerle kaplı. Alt kısmı da bir perdenin veya halının saçaklarını anımsatacak şekilde 3 tane saçak bulunmaktadır.
Hmm.
Eteğin hemen bitiminde ise bir küçük diz görüntüsü görüyoruz. Bunun altından başlayan krem rengi yün çoraplar ise dizin altından kurdelelerle süslenmiş kırmızı renginde. Yani dizin altında krem rengi bir yeri yün çorap görüyoruz. Bütün diz alt bacağı kapsayan. Bunun diz kapağının bir kısmı altında ise kırmızı kurdelelerle süslendiğini görüyoruz. Son olarak da ayakkabıdan bahsedebiliriz. Ayakkabılar siyah, delikli ve çok uzun bağcıkları olan deri ayakkabılardır. Bağcıkların da kurdele şeklinde ve baldırın yarısından itibaren bağlandığını görüyoruz. Yani siyah bir ayakkabı deri şekilde ve uzun bağcıklara sahip.
Ve bağcıklar üstten bağlanıyor baldırdan dedin yani.
Evet, bayağı böyle bir iki dolanmış biçimde baldıra kadar bağcıklar uzanıyor. İskoçya kilti bu şekildedir.
Şey merak ettim, bu niye acaba böyle bir kıyafet giyiyor olabilirler Zeynep? Yani acaba rahat savaşırken rahat olsun falan diye mi düşünmüş olabilir bol alt tarafı? Ama üstte takım yani, garip geldi.
Evet, yani bunu çok fazla ben de anlayamadım ama bu da onların dediğim gibi dramatizmi, romantizmi simgeleyen bir şey olarak anılıyor.
Bir çantadan bahsettin ya, belde bulunan evet, bir çantalar. Bu çanta mesela büyüklüğü ne kadar? Bir kılıç mılıç sığar mı yoksa daha veya içeri yok, bir şey yani, koyulacak gibi bir şey mi yoksa siz?
Görselde görülen böyle elimizi açtığımızda büyük bir karış kadar gibi diyebilirim.
Hmm.
Büyük bir çanta değil yani.
Bir de şey ilginç, bacaklarda kurdeleler var dedin değil mi? Bu yün çorabın olduğu yerden bahsediyorum orada kurdeleler.
Evet, yün çorabın üzerinde kırmızı iki tane kurdele görünümlü böyle uzantılı bir keçe şeklinde bir ayrıntı da var.
Ve çorap da diz kapağına kadar uzanıyor benim anladığım kadarıyla. Bayağı uzun bir çorap, yün çorap.
Evet, komple alt bacağı kapsıyor.
Evet, çok sıkıcı geldi bana o kadar. Ama çok tabii orada
fazla üst üste giyilmiş. Geleneksel kıyafetlerin hepsi böyle çok yoğun kıyafetler, evet, üst üste giyilmiş şekildeler.
Evet, ama gerçi şey yok, alt tarafta pantol yani etek de dize kadar uzanıyor. Evet. Alt tarafı da bacağı çorapla kapatmış gibi olmuş yani.
Evet, sadece küçük bir diz görüntüsü görüyoruz.
O diz açıkta bir diz var ama yani.
Evet, böyle bir, iki, üç parmaklık bir diz var sadece.
Orada bir boşluk bırakıyor. Evet, ilginç gerçekten. İçinde rahat edilir miydi bir düşündüm böyle kafamda bir oluştu. Yani şey tezat, üst taraf o kadar geleneksel yani bildiğin takım, altın böyle tamamen farklı bir şey olması ilginç bir karşılık yani.
Evet, değişik bir kombinasyon.
Evet, ilginç. Görüntüde nasıl peki görünüyor? Yani baktığında böyle çok gördüğün, karşılaştığın bir şey değildir hani.
Evet, çok hani gördüğümüz bir şey değil ama bir geleneksel kıyafet için de bilmem, bana biraz fazla resmi geldi. Özellikle üst kısmı çok böyle ceket, çok bir resmi geldi.
Evet, bana da öyle geldi ya üst kısmı. Bence eskiden öyle ceket falan giymiyorlardı onlar. Ben sana söyleyeyim onu sonradan.
Olabilir.
Peki, devam edelim.
Devam edebiliriz. Hindistan ve Pakistan'ın sarisi var bir de.
Bu sari
iki
mi?
Yörede kullanılan, evet. Sari, i̇ki hemen. Yörede de kullanılan bir kıyafet. Sari kelimesi Sanskrit dilinde bez şeridi anlamına gelen şati kelimesinden türetilmiştir. Sari, Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'nın kadınları tarafından kullanılan en yaygın kıyafettir. Hint Yarımadası'nda kültürel bir simge olarak kabul edilir ve 4 ila 8 metre uzunluğunda bir kumaştan oluşmaktadır. Bu kıyafet genel olarak ipekten yapılmıştır ve dikilmemiştir. Kendilerine özgü kumaşları omuzlarından başlayıp aşağıya kadar sararak vücut kıvrımlarını ortaya çıkaracak şekilde kullanılmışlardır. Yani dikiş yok bu kıyafette. Uzun bir parça kumaşı bir şekilde vücutlarına doladıkları bir kıyafet gibi söyleyebiliriz. Kumaşın motif ve desenleri ise dönemin saraylarından veya tapınaklarından ilham alınarak oluşturuluyor. O yüzden sürekli değişen ve gelişen bir motif ve desenlere sahip açıkçası.
Abi bunu kadınlar mı giyiyor, erkekler mi?
Kadınlar.
Kadınlar, tamam.
Göğselde ise elleri göğsünde birleşmiş, saçları alnının bir tarafına doğru taranmış ve arkada toplanmış bir kadın görüyoruz. Kulağında gümüş ve yaprağı anımsatan sallantılı bir küpe bulunmakta. Üzerinde ise sarı, tek parça kumaştan yapılmış ve tek omuzu açıkta bırakacak şekilde bütün vücuda dolanmış bir kumaş görüyoruz. Üzerinde bol miktarda parlak beyaz rengine yakın ve poleni anımsatan desenler görüyoruz. Yani bu kumaş arasında birkaç santim bırakarak çeşitli desenlerle süslenmiş. Ve bu desenler dediğim gibi sarayın tapınaklarından ilham alınarak yapılmış desenler. Görselde sol omuz kalın sarı bir askıyla beraber vücuda sarılı kumaşla birleşmiş ve omuz açıkta bırakılmış. Yani sol omuzu açıkta, sadece kalın bir askı var sarı renkte, yine aynı kumaştan. Sağ omuzda bu uzun kumaşın geriye doğru atılmış, dolanmış halde, kapalı biçimde. Kadının göğsünde birleşmiş ellerinde ise çeşitli desenlerde kırmızı renkte boyalar bulunmakta, muhtemelen kına. Ve el bileklerinde kalın, halka ve gümüş sayıda çok renkli bileklik bulunmaktadır. Görsel dediğim gibi bütün bir parça halinde olduğu için kıyafet aşağıya kadar, ayaklara kadar uzanıyor ve ayakları görmüyoruz. Sadece küçük bir parmak görüntüsü var. Burada da gümüş rengi bir ayakkabının olduğu görülmekte ama net olarak ayakkabıyı göremiyoruz. Yani burada esas parça bir kumaş. Bu kumaş sadece dikilmeden bir şekilde vücuda dolanmış biçimde kullanıyorlar.
Bir şey diyeceğim. Bu elde bileklikler var dedin ya. Bu gümüş mü nedir bu bileklikler? Altın mı? Nasıl? Süslü bileklikler.
Hem gümüş hem altın renkte çok sayıda ellerinde bileklik var.
Herhalde zenginliği simgelemi. Peki elbise böyle dümdüz mü, böyle kıvrımlı bir elbise gibi mi görünüyor? Böyle dümdüz bir örtü gibi mi? Onu merak ediyorum.
Böyle bir parça kumaşı, hani şalı omzunuzdan atarsınız ya. Bir parçası öyle ve bu aşağıya kadar aynı şekilde gidiyor. Hani bir özel bir deseni bir şey yok. Sadece üzerinde motifler var ve düz bir şekilde. Sanki bir şalı atmış gibi bütün vücudunuza sarmış gibi.
Ben sana bir şey diyeyim Zeynep. Bu muhtemelen önceden şey yoktu da. Terzilik falan gelişmemişken ilk tek bir kumaşı elbise haline getirmişler. Ya şey ilginç geldi. Bir omuzun açıkta bırakılıp diğer omuzun kapatılması noktası ilginç geldi.
Evet, bir omuz komple böyle, sadece bir askı var. Normal askılı bir bluz giymiş gibi sadece bir askı var ve kolları açıkta bir omuzun. Tamam, bir kol da komple aynı kumaşla kapalı.
O değişik. Peki sol taraf açıkta bırakılmış. Sağ kol uzun gidiyor galiba, değil mi? Evet. Bu da değişik bir kıyafetmiş hakikaten. Teşekkür ederim.
Bu hem Hindistan'da hem de Pakistan'da kullanılan bir kıyafet.
Zaten ikisi aynı coğrafyalar aslında. Sonradan açılan iki ülkeydi. Şaşırtıcı değil yani. Bunun dinsel olarak hani Müslümanlar da giyiyor o zaman. Ve hala kullanıyorlar mı peki günlük, yoksa o da geçmişte kalmış gibi mi, sadece törenlerde mi, bunu biliyor musun?
Ben hala kullanılıyor diye görüyorum. Çünkü ben dizilerde falan da çok sık rastladığım bir kıyafet türü.
Gerçi bir taraftan da şey, yapımı da kolaydır bunu. Bir tane kumaşı al. Yani bir taraftan.
Dikilme yap, bir şey yok. Yani sadece bir kumaş dolamak düşünebilirim.
Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyoruz bu kıyafet için de.
Rica ederim. Son bir de size Arabistan kandırasını anlatacağım.
Kandıra.
Kandura.
Kandura.
Evet, kandura. Arabistan'ın geleneksel kıyafetidir bu kandura. Arap giysisi olarak bilinen kandura beyaz renktedir. Uzundur ve pamuktan yapılır. Erkekler tarafından giyilen bu Arap giysisi oldukça bol bir kesime sahiptir. Görselde başında kırmızı ve kare desenli şema adı verilen bir başörtüsü giyen erkek görüyoruz. Bu başörtüsü modelin kafasına sarılı bir şekilde bulunmaktadır. Kıyafetten bahsedecek olursak ise kandura adı verilen giysi beyaz renkli olup oldukça uzundur. Uzun kollu, yakası 4 adet düğme ile boyuna kadar ilikli, bol kesimli bir giysidir. Kıyafetin sol omuz kısmında altın rengi nakış işlemeli bir desen bulunmaktadır. Sağ göğüs kısmında ise altın bir göğüs çevi görüyoruz. Son olarak görselde modelin ayağına giyilmiş siyah deri, sivri burunlu bir ayakkabı görmekteyiz. Yani bu görsel sadece beyaz, uzun kollu, dümdüz bir gömlek elbise. Hiçbir kıvrımı yok, hiçbir özelliği yok. Dümdüz bir aşağı bile ayak bileğine kadar beyaz bir gömlek elbise. Dediğim gibi bir omzunda desen var altın rengi, bir de bir göğüs cebi var altın rengi. Hiçbir özelliği olmayan dümdüz bir gömlek elbise diye düşünebiliriz.
Yine uzun bir kıyafet. Yine kadınlar giyiyor değil mi?
Bunu erkekler giyiyor.
Erkekler giyiyor.
Evet. Ayaklarında da dediğim gibi siyah sivri burunlu bir normal takım elbise ayakkabısı diyebileceğimiz bir ayakkabı var. Onun harici bir özelliği olmayan bir kıyafet.
Peki, devam edelim.
Benim bu kadar.
Zeynep, çok teşekkür ederim. Eğlenceli kıyafetlerdi gerçekten. Arabistan çok güzel. Evet.
Tekrar merhaba, Şeyma ben. Ben iki kıyafet anlatacağım size. İlk kıyafet Japonya'dan kimono.
Hep duymuştum ama nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Bak güzel oldu bu. Evet.
Ve sadece şu an hani günümüzde sadece Japonlar giymiyor. Japonlar günlük giyim olarak artık kullanmıyorlarmış çok fazla. Hani normal modern kıyafetler giyiyorlarmış ama bunu özel günlerinde yine tercih ettikleri bir kıyafet. Ve günümüzde plajlarda da hani biz de kullanıyoruz bunu. Böyle salaş, renkli olan çok şık bir kıyafet olduğunu düşünüyorum ben. Kimono Japonların geleneksel ve sembolleşmiş giysisidir. Kimono Japonca'da kiru ve mono giyilen eşya yani elbise anlamına gelir. Kimono bornoz tarzında tek parça bir kıyafettir ve belini saran obi adında ortalama genişliği 10 cm olan kuşağı mevcuttur. Aslında hani kimonun altında çok fazla hani gömlek tarzında eşyalıklar da giyiyorlar. Bunların hepsinin farklı isimleri var. Ben onları anlatmayacağım. Sadece en üstlerine giydikleri kimonoyu anlatacağım. Bu görselde kollarını yana doğru açmış, vücudu kameraya dönüp karşıdan baktığımızda kafası ve bakışları hafif sağa dönük canlı bir kadın manken görüyoruz. Mankenin saçları kestane rengi, açık kestane kahverengi tonlarında.
Kimono da bir kadın kıyafeti mi o zaman yoksa erkeklerde giyiyor?
Erkekler için kimonolar da var.
Yani iki grupta giyebiliyor, tamam.
Evet, bir sürü farklı tarzları bulunuyor. En genel adı kimono. Saçı kestane renginde. Saçının üst tarafı kabartılmış ve arkadan topuz olarak toplandığını düşünüyorum. Arkasını görmüyoruz ama saçı da sarkmıyor. Topuzunun sağ üst tarafında ortalama büyüklüğü bir karış olan beyaz üstünde çiçek desenleri olan bir yelpaze mevcut. Açık şekilde bu topuzun üstüne tutturulmuş ve topuzunun sol alt tarafından içeriye sokulmuş 3 adet ince çubuklar var. Saçları bu şekilde. Kimonosuna gelecek olursa kimonosunun rengi kimonosu mavi, üstünde pembe ve açık pembe çiçek desenleri olan saten bir kumaştan yapılmış. Çiçek motifleri kumaşın üstünde bölge bölge yoğunluk gösteriyor. Yani tamamen eşit şekilde her yerinde çiçek yok. Bir buket, yani bukete benzetebiliriz. Buket şeklinde bölge bölge çiçekler yoğunluk gösteriyor. Bu çiçeklerin türü hani sakura çiçeğidir. Bizim bildiğimiz Japon kiraz çiçeğidir. Elbiseyi anlatmaya başlarsak, en boynundan başlarsak ensesinden başlayan geniş yakaları var bu elbisenin. Fakat bizim bildiğimiz gömlek yakası gibi boğazda bitmiyor. Beline kadar, belindeki kuşağa kadar uzanan bir yakası var. Zaten bornoz gibi olduğu için bir taraftan bir tarafa katlanarak giyiliyor. Ve Japonlar bunu her zaman sol tarafı sağ tarafın üstüne katlayarak giyiyorlar.
Anladım. Yaka yani böyle uzun böyle. Ben tamamen bornoz hayal ediyorum şu an senin anlattığından.
Evet, bornoz gibi ama bornoz gibi görmüyoruz aslında. Hani tamamen kapalı bir şekilde duruyor.
Tabii kapalı, bir de kumaş tabii ki bornoz kumaşı, evet. Değil, saten kumaş dedin.
Evet. yakasına, beline kadar bu yakayı görüyoruz. Belinde obi adında, bu obi adını verdikleri bir kuşakları bulunuyor. Ortalama 10 santim genişliğinde bu kuşak. Belini tamamen sarıyor ve deseni kimono'nun deseniyle aynı, farklı değil. Mankenin kolları hafif yana doğru açık duruyor ve kıyafetin kolları geniş olduğu için kumaşı bir bütün olarak görüyoruz. Yani bunu ben bir yarasa koluna benzettim. Kollarını açıyor ama elbiseyle kumaş birbirine bağlı gibi. Hmm. Geniş bir kumaş. Hmm.
Ama bu o zaman kollar da bol, yani bornoz kolu gibi o zaman. Bayağı bol kollar.
Evet şimdi. Evet. Ama bunun farklı kimonolarda, hani tamamen normal kıyafet kolu gibi kapalı kimonolarda varmış. Obi'nin kıyafetin belinden aşağısına bakacak olursak, Obi'nin altında bu kıyafet tamamen düz, pilesiz, dümdüz bir etek olarak devam ediyor ve dar bir etek aslında ama vücut hatlarını belli etmiyor. Eteğin boyu ayak bileğinin ortamı 5-10 santim üstünde bitiyor. Mankenin ayaklarını göremiyoruz. Manken etek bittikten sonra beyaz özel bir pamuktan yapılmış özel çoraplar var. Bu çorapların adı Tabii. Tabii isminde çorapları var. Bu çorapların en ayırt edici özelliği ayak baş parmak yerinin örülmüş olması. Hmm. Yani bir eldiven gibi fakat tek ayak baş parmağı örülü şekilde. Bunun amacı Geta adı verilen sandalet giyiyorlar ve bu sandaletler hani parmak arası terlik şeklinde olduğu için çoraplarla rahat giyebilmek amacıyla bu şekilde yapılmış.
Baş parmak dışarı çıkabiliyor böylelikle.
Evet.
Böyle olduğu için anladım.
Evet. Bu mankenin ayağında hani Geta adı verilen sandaletler yok, sadece çorapları mevcut. Hmm. Bu elbise bu kadar.
O zaman şöyle biraz daha özetlersek, bornozu andırıyor. Zaten kumaştan ama kumaşları değişebiliyor. O belinde bir kuşağı var ama alt tarafı dar. Yani üstü geniş, alt tarafı dar bir, daha dar üste göre bir elbiseden söylüyor ve tek bir elbise galiba.
Evet ama içine giyilen tabii ki farklı kumaşlar mevcut. Böyle kabarık görüntüsü olan kimonolar da var. Benim bulduğum bu görsel sade bir şekilde duruyor. Çok kabarık bir görüntüsü yok.
Ve kimono hala kullanılıyor galiba değil mi?
Sırtında evet.
Çeşidi onunla göre giyiyorlar Japonya'da yaygın.
Evet.
Evet. Bir taraftan da rahat görünüyor aslında, biliyor musun? Ama yani olduğunda tek bir elbise, derdin yok falan.
Evet bence de. Zaten okuduğum bir kaynağa göre hani dışarıda normal modern kıyafetler giymelerine rağmen eve gelince yine kimonolarını giyiyorlar gibi bir şey okumuştum.
Tabi rahat çünkü muhtemelen. Ya dikkatimi çekti böyle elbiselerde. Tuvalete falan giderken zor olmaz mı ya? Tutayım artık, o geldi yani çıkarması falan.
Aslında sade bir, yani içine çok kabarık elbise giymemişlerse bence çok rahat duruyor. Hani direkt yukarı kaldırıp ya da yanlardan açıp tuvalete oturabilirler.
Evet, doğru söylüyorsun. Peki kimonoyu anlattık şimdi. Hı hı.
Diğer kıyafetim Meksika'dan. Meksika sombrero isimli şapkayı ve pançoyu, üstlerine giydikleri pançoyu anlatacağım. Pelerin tarzında olan.
Evet.
Sombrero Meksika'nın geleneksel şapkasıdır. Meksika tropikal bir iklimde yer aldığı için sıcak ve nemli bir ülkede.
O yüzden şapka yaygın, yani başlarına güneş geçmesin diye sürekli.
Evet. Evet, bu şapkanın en önemli özelliği de güneşin yüze gelmesini en iyi engelleyen şapka olmasıdır. Görsel de belden yukarısı gözüken, karşıdan bakıldığında vücudu ve kafası hafif sağa dönük bir erkek model görüyoruz. Şapkanın kafayı örten üst kısmı uzun, çevresi yuvarlak ve çapı tahmini 60-70, hatta daha geniş bile olabiliyor. Bu kadardı. Yani geniş ve büyük bir fötür şapka gibi düşünebiliriz ama daha yuvarlak şekilde. Mankenin taktığı şapka açık mavi renkte. Üstünde beyaz kalın ipliklerle örülerek yapılmış desenler var. Şapkanın dış çevresinin uçları aralıklarla beyaz iple örülmüş ve şapkanın iç üst kısmı dörtgen şekilde beyaz iplerden örülmüş desenler var. Yani gözünü kaldırdığında şapkayı takan kişi yukarıdan o desenleri görebiliyor. Ve geniş bir şapka olduğu için karşıdan baktığımızda iç kısmını biz de görebiliyoruz. Bu şapka beyaz bir iple mankenin boynundan bağlanmış. Yani şapka uçmasın ya da düşmesin diye. Şapka bu şekilde. Mankenin üstünde panço var. Panço Meksika'nın en çok bilinen geleneksel kıyafetlerinden biri. Panço ortasında delik bulunan dörtgen bir kumaş parçasından oluşan renkli bir pelerindir aslında. Hani çok zor bir kıyafet değil. Dümdüz bir kumaş. Ve ortasında kafamızı geçirmemiz için bulunan bir delik var. Yani kolları açık. Gövdeye bağlı bir şey yok. Kollarını açtığında yanları açık olarak şey oluyor, hani hava gelebiliyor. Hı-hı. Mankenin üstündeki pançonun deseni yatay olarak ortalama genişliği 4-5 santim olan 4-5 santim kalınlığında renkli çizgiler bulunuyor. Bu çizgiler mavi, pembe, kırmızı, yeşil, hı-hı, ve sarı renklerinde çizgiler bulunuyor. Hı-hı. Aslında bu kadar, hani çok basit bir kıyafet.
O zaman şey, tabii sıcak bir iklim de olduğu için yani evet, diğer kıyafetlerle karşılaştırdığımızda epey basit yani, özellikle evet, biraz önceki şeyleri bıraktığımızda, o İspanyol etekler, zeybeklerle falan karşılaştığımızda. Dörtgen bir şey dedi de ben şimdi nasıl, bu kafadan mı giyiliyor bu ya, geçiriyorsun, kolları yok yani, anlama, onu anlamadım.
Kolları yok aslında, dörtgen kare değil ya, biraz daha böyle gövdeye gelecek kısımları daha uzun. Aha. Mesela düşünebiliriz ki bir plaj havlusunu düşünebiliriz aslında. Ha. Plaj havlusunun ortasının delik hali gibi.
Öyle geçiriyoruz.
Kafamızı geçiriyoruz, evet. Ama bele kadar daha geniş.
Bele kadar mı geliyor?
Evet, belden biraz daha aşağı. Bu görselde göremiyoruz ama biraz daha belden biraz daha aşağı iniyor.
Yani tek bir elbise mi yoksa altına bir şey geliyor mu anlamında?
Altında bu mankenin altında tişörtü var. Tişörtünü göremiyoruz ama bir tişörtü var.
Yok, bacak kısmında bir şey var mı hani?
Yok, sadece üste geliyor. Altına normal pantolonlarını giyebilirler.
Ha, anladım. Bir çeşit değişik bir hani
pelerin tarzı bir şey.
Evet. Biraz da şey için tabii, sıcak iklim olduğu için tabii öyle algılamak lazım. Tropikal bir iklim. Çok sıcak falan. O yüzden kollar falan o nedenle açık anladığım kadarıyla. Bir de evet, geniş bir kıyafet dedin değil mi?
Evet evet. Ama kollarını da kapatıyor hani yan taraftan, ama kolunu kaldırdığında aşağıdan hava gelebiliyor sana.
Anladım.
Kolunu yana tuttuğunda kolunun üstü kapalı şekilde duruyor.
Anladım.
Benim anlatacaklarım bu kadardı.
Teşekkür ederiz. Sağ olasın Şeyma'cığım.
Tekrar merhaba. Ben Aydın. Güney Kore hanbokuyla bugün Norveç'in bunadını anlatacağım.
Evet.
Şimdi Güney Kore ile başlıyorum. Hı hı. Görselde Güney Kore'nin geleneksel giysisi olan hanbok giymiş bir kadın ve bir erkek görüyoruz ve betimlemelerini ayrı ayrı yapacağım. Kıyafetleri birbirlerinden oldukça farklı çünkü.
Hanbok mu dedin adına? Alo, ses gitti gibi.
Sesim geliyor mu? Hanbok şimdi, hocam.
Hanbok.
Aynen. Hı hı. Kadının üzerinde krem rengi bir gömlek var. Hı hı. Ve gömleğin kumaşı oldukça parlak duruyor. Hı hı. Omuz kısımları bordo renkli yuvarlak işlemelerden oluşuyor bu gömleğin. Hı hı. Ve gömlek bele kadar iniyor ve kolları hani bayağı geniş. Omuz üzerindeki, hı hı, işlemelerden göğüs kısmında da bulunuyor. Ve bu gömleğin yakası beyaz ve V şeklinde aşağı doğru iniyor. Tıpkı kimono yakası gibi. Aslında bu birleştirilen bir şey olduğunu tahmin ediyorum ben. Hı hı. Ve bu gömleğin birleşme noktasında uzunluğu tahminen 30-40 santim olan bir fiyonk bulunuyor. Hı hı. Ve fiyonkun ucunda aynı omuzların, hani omuzlarda işlenen çiçeklerin küçük hali gibi yine desenler var. Yani aslında kıyafette belli başlı desenler var ve birkaç yerde tekrarlanıyor bunlar. Hı hı. Bu çiçeklerin desenleri gömlekle aynı renk, yani krem rengi. Fiyonk da bordo olarak görülüyor bu resimde. Eteğe gelecek olursak, kadının giydiği etek belden oturtmalı ve ayakları saklayacak şekilde yere kadar uzanıyor. Alt kısmı birazcık açık olduğu için aslında balon etek de diyebiliriz. Çünkü belden sanırım dar ve aşağı doğru giderek genişliyor. Ve bu eteğin alt kısmında yine krem renkli etnik desenler görüyoruz işleme olarak. Hı hı. Kadının saçına gelirsek, kadın saçını topuz yapmış ve topuzun üzerine bir taç takmış. Hı. Bu tacı betimlemesi oldukça zordu. Çünkü 3 boyutlu bir yıldız şeklinde taç. Hmm. Ve bu tacın çevresinde çeşitli desenler var. Hmm. Ve kafasının en tepesinde bulunuyor. Ve şey, görseldeki kadının ayakları görünmüyor. Ama hani diğer resimlere de baktığımda hani kadının ayaklarında koyu renkli bir bot olduğunu görüyor. Yani büyük ihtimal bir bot var koyu renkli. Erkeğe gelecek olursak, dik yakalı krem rengi bir gömleğin üzerine, gömleğin yalnızca yaka kısımlarını açık bırakacak şekilde dize kadar uzanan geniş kollu ve bordo renkli bir giysi var. Hı hı. Bu giysi çok uzun aslında. Dizin böyle sanırım iki karış kadar aşağısına kadar gelebiliyor ve bence bu yüzden elbise diyebiliriz giydiği şeye, erkeğin. Kadının giydiği kıyafetin kumaşı gibi erkek kıyafetinin kumaşı da oldukça parlak. Ve erkeğin üzerindeki elbiselerin omuzlarında ve göğüs kısmında yuvarlak ve çok büyük altın renkli işlemeler var. Tıpkı kadının omuzlarında ve göğsünde olduğu gibi. Ve erkek kıyafetinin boynunda mavi renkli bir ip var ve ipin ucunda püskül sarkıyor. Ve bu elbise gibi olan uzun giysinin altına erkek bir şalvar giyiyor. Şalvarın rengi koyu krem diyebiliriz. Şalvarın bilek kısmı kahverengi bir botun içine alınıyor. Bot ise oldukça sade ve biraz topuğu var. Ve erkeğin kafasında da bir şey var. Bu da 20-30 santim uzunluğu olan. Ben resme baktığımda sanki böyle kartondan yapılmış iki silindir uzun kenarlarından birbirlerine yapıştırılmış gibi duruyor. Öyle bir şey takmış kafasına ve bu silindirlerin tam orta noktasından bir çubuk geçiyor. Erkeğin kafasında da böyle bir şey var ve bu taç kafasına bir iple sabitlenmiş. Yani altından çene kısmından bağlamış.
Evet.
Yani genel olarak baktığımızda aslında Güney Kore'nin kültür yani kimonoyla benzer bir şeyler görüyorum ben ve kadınla erkek yan yanayken birbirleriyle çok uyumlu duruyorlar.
Anladım. Yine tek elbise var ama baştaki şey ilginç böyle çubukla falan tutturmuş dedi.
Evet ya. Evet onu o çok garip bir şey. Yani cidden kartoldan yapılmış gibi duruyor.
Görüntüsü belki de öyle yapmış. Kadında da bir taç vardı yıldız şeklinde dedin galiba kafasında.
Evet.
Evet. Demek ki o yörenin kıyafetleri böyle tek şeyin vücudu sarması üzerine. Yani Japonya ve Güney Kore'yi genel birlikte değerlendirmeye çalışıyorum. O mantıkla ilerliyor gibi.
Evet hocam. Betimleyeceğim bir diğer kıyafet ise Norveç'in bunadı.
Bunadı. Norveç'te soğuk bir ülke muhtemelen kıyafet daha kapalı bir şey olacak diye tahmin ediyorum.
Evet evet gömlek yani direkt gördüğüm şey gömlek ve böyle her yeri ilikli uzun çoraplar falan var. Bunat Norveç'in geleneksel kıyafeti. Ama yani şu an çok giyilmiyormuş. Sadece Norveç'teki yaşlı insanlar tarafından bayramlarda giyilen bir kıyafetmiş. Yine görselde bunat giymiş bir kadın ve erkek görüyoruz. Kadın beyaz geniş ve uzun kollu bir gömleğin üzerine çeşitli renklerde kalın askılı, belden oturtmalı, göğüs kısmı V şeklinde açık ve ayak bileklerine kadar uzanan bir elbise giymektedir. Elbisenin bel kısmına tutturulmuş ve eteğin yalnızca ön kısmını kaplayacak kadar bir bez parçası da olabiliyor. Bu görselde de yine bez parçası var ve böyle çizgili desenlerden oluşuyor. Elbise aslında baktığımızda birbiriyle çok uyumlu olan renklere sahip. Ve elbisenin üst kısmında çiçek desenleri var. Kadının kafasında bere şeklinde elbisenin rengi ve desenleriyle süslenmiş bir aksesuar duruyor. Ve kadının saçları örülü. Ve kadının belinde bulunan kuşağı eteğiyle aynı desene sahip bir çanta iliştirilmiş. Bu çanta da yine elbisenin üst kısmındaki çiçek desenlerinden oluşturulmuş. Yuvarlak bir çanta. Ve çanta kadının takmış olduğu kuşağı metal bir bağla bağlanmış. Ve ayaklarına baktığımızda ise uzun burunlu, siyah, topuklu bir ayakkabı tercih edildiğini görüyoruz. Yüksek topuklu bayağı. Erkeğe bakacak olursak beyaz gömlek üzerine dik yakalı, önü düğmeli, kolsuz bir süveter giyiyor. Süveterin rengi ise yeşil. Süveterin alt kısmında iki tane cep bulunuyor ve bu cebin bazı kısımları kırmızı. Ve yeşil süveterin yaka kısmında da biraz kırmızılıklar var ve önü yaklaşık sanırım 10 tane düğmeyle iliklenmiş şekilde duruyor ve bu düğmelerin rengi biraz parlak. Süveterin altında paçaları dizin hemen altına kadar çekilmiş siyah renkli bir şalvar giyiyor. Siyah uzun burunlu ve topuklu bir ayakkabı giyiyor ve bu ayakkabı bunun içinde beyaz çorap giyip bu beyaz çorabı da şalvarın bitim noktasına kadar çekiyor aslında. Yani dizin hemen aşağısına kadar çorap var beyaz. Onun hemen üstünden şalvar başlıyor ve ikisinin birleşme noktasında bir püskül sarkıyor. Yani genel olarak bakarsak erkek kıyafeti beyaz çorap ve beyaz gömlek haricinde ve işte yeşil bir süveter haricinde genellikle siyah renkli ve erkek kafasına siyah fötür bir şapka takıyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Aylin. Sanırım bu kadardı bu kıyafet.
Aynen bu kadar.
Ne sağlık. Evet, Norveç kıyafetini de gördük ve son olarak Murat sanırım.
Hocam tekrardan merhabalar. Ben aslında araştırma yaparken hocam bir sürü kıyafet gördüm de, bir sürü geleneksel kıyafet gördüm de hani çok çok karmaşıktı ve betimlemesi zordu. Onun için benim anlatımım biraz daha basit olacak. Ben biraz daha basit anlatabileceğimi inandığım şeyleri seçtim. İlkim Fas'ın babuşları hocam. Aslında babuş, hani baktım acaba papuç mu diye. Birçok yerde babuş olarak gördüm. Onun için direkt hani ben babuş diyeceğim.
Hangi ülke dedin onu anlayamadım.
Fas.
Fas'ın babuç.
Aynen hocam. Fas'ın babuşları ülkenin en bilinen yerel öğelerinden biridir. Geleneksel Fas babuşlarının üretimi insan eliyle yapılmaktadır. Babuş denilen bu geleneksel ayakkabılar diri veya kumaştan yapılıyor. Kulağa basit gibi gelse de babuşlar aslında özel günlerde bile giyiliyor. Hatta özel günlerde giyilen babuşların üzerinde çeşitli motifler de bulunuyor. Çizgiler gibi, desenler gibi. Parmak uçları kapalı olan bir terliği andıran Fas babuşlarının tabanı çok ince bir deri tabakasıyla kaplıdır. Ayağın topuk kısmını çevrelemediğinden basit bir kullanımı vardır. Zaten deri ve kumaştan yapıldığı için de koşu ve spor yapmak olsun, yani çok hareket isteyen şeyler için uygun değildir. Ayak bileğini ön kısımdan itibaren sararak ayağı parmak uçlarına doğru çevreliyor. Motifler ise ayak ön bileği ile parmak uçları arasında kalan bölümde yer alır. Daha doğru bir ifadeyle ayakkabıyı giymiş biri üstten baktığında motifleri çok rahatlıkla görebilir. Bu geleneksel babuşların topukları yoktur. Ayağın yerle temasını azaltmak için daha önce bahsettiğim ince derinin altında biraz daha kalın bir tabaka bulunmaktadır. Daha geleneksel olan Fas babuşlarının ucu sivri oluyor ve üçgeni andırıyor. Sivri uçlu babuşların kullanımı biraz konfordan yoksundur hocam. Ama daha berberi tipi, yani yeni diyebileceğimiz babuşların ucu yuvarlak olup nispeten daha kolay ve rahat bir kullanım sağlıyorlar. Babuşlar ilk giyildiğinde deri veya kumaşın kalitesine bağlı olarak biraz sert olsa da zamanla bu babuşlar ayağın şeklini almaya başlıyorlar. Hatta şöyle bir şey okudum. Babuşlar zamanın ünlü modacıları tarafından daha da geliştirilip düzeltilerek günümüz modern ayakkabı dünyasına da öncülük etmişlerdi yani. Böyle bir haberde görmüştüm araştırırken. Babuşların en çok bilinen rengi sarı olmasına rağmen şu an bir sürü farklı rengi de mevcuttur. Fas'ın babuşları böyleydi. İkincisi Inuitler, yani bizim bildiğimiz ismiyle Eskimolar. Eskimoların giydiği kıyafetlere anorak deniliyormuş.
Ne diyormuş?
Anorak.
Amrak. Evet.
Anorak. Anorak.
Anorak. Anorak.
Aynen. Eskimolar Kuzey Kutup bölgesinde yılın büyük bir kısmını karla kaplı ve buzla örtülü, verimsiz bir arazide yaşayan ve çevresindeki verimli topraklarda yerleşik hayata geçmiş olan topluluklardan habersiz olarak yaşayan avcı toplayıcı bir halktırlar aslında. Kuzey Alaska'da, Kuzey Kanada'da, Kuzey Rusya'da hala yaşıyor Eskimolar. Tarih boyunca da hep zaten kuzey enlemlerinde, soğuk yerlerde yaşamışlardı. Soğuk yerlerde yaşadıklarından dolayı giydikleri kıyafetler de soğuk iklim koşullarında insan vücudunu sıcak tutmayı amaçlamaktadır. Eskimolar sıcak tutan kıyafetlerini rengeyinin postundan yapmaktadırlar. Rengeyi derisi sıcak tutucu, su geçirmez ve stabil, genelde çabuk çabuk bozulmayan bir yapıya sahiptir. Üst tarafta içlerinde bu posttan yapılmış kalın atlet gibi davranan parka denilen kıyafeti bu üstteki kalın kürklerinin altına giyerler. Bir daha anlatayım burayı. Kürkten önce parka denilen yine rengeyi postundan yapılmış atletimsi ama daha kalın bir kıyafet giyerler kürkün altına. En dış katmanda ise yine rengeyinin postundan yapılan kalınlığı 5 santimetre hatta bazen 7-8 santimetreye kadar uzanan oldukça korunaklı bir kürk vardır. Kürkler geleneksel olarak elle üretildiği için genelde bir zincire veya düğmeye sahip değiller. Yani daha çok yani amaca ulaşmak için yapılmıştır bu kürkler. Çok desenli ve motifli halleri bulunmaz. Dolayısıyla bir zincirleri olmadığı için de açılıp kapanmazlar da. Ayrıca bel bölgesine sarılı olan ve alt taraftan gelecek soğuğu vücudun içine girmesini engelleyecek bir kuşak da bulunmaktadır bel bölgesine sarılı. Bu kürk normal bir insanın şu an giydiği montlardan çok daha uzundur ve giyen kişinin dizlerine kadar ulaşabilir. Rengi genelde kahverengi ve beyaz karışımından oluşuyor. Bu kürke bağlı olan şapka ise yine aynı hayvanın postundan yapılmış olup oldukça kalındır. Şapka kürke boyun arkasından ve boynun yanlarından bağlıdır. Şapkanın çevresini tamamen saracak şekilde kurt tüylerinden ve derisinden yapılmış olan dalgalı bir ek de vardır. Kurt postundan yapılmış bu parça genelde beyaz bir renkte olur. Önden ve yanlardan gelen havanın yüze çarpmasını engeller. Aynı zamanda nefes alışverişini de kolaylaştırır soğuk havalarda.
Evet.
Bot ve pantolon diyebileceğimiz, yani tam olarak ismini bulamadım, pantolona ne diyorlar. Yine rengi yayının kürkünden yapılmış olup hareket etmeleri için oldukça avantajlıdır. Bu arada en başta söylemeyi unuttum. Renk yayının postu çok hafiftir ve hareket etmek için avantaj da sağlar. Su geçirmedikleri için karda saatlerce yürümelerini sağlayan botlar yaklaşık olarak diz seviyesine kadar gelirler. Ve diz bölgesine çıkıncaya kadar botun gerginliği daha da artar, yukarıya doğru bacağı sıkı sıkıya kavrayacak duruma gelir. Deri kalın olduğu için hem bacaklar hem ayaklar normalden 1,5 kat, hatta bazen 2 kat daha büyük görünür. Eller bazen kalın eldivenlerle korunur. Erkekler için çalışabilme ve dengeyi stabil olanağı sağlar eldivenler. Bazı kadın kürkleri ise eller dışarı çıkmayacak şekilde dikilmiştir. Eller kürkün içinde kalır ve parmak bölümünde kalan kürkün kol tarafında elleri çıkartabilecekleri bir yarık bulunmamaktadır. O yarık dikilmemiştir. Yani eller parmaklarıyla beraber kürkün içinde hapsolmuş bir şekilde bulunur. Yani kola bağlı silindirik bir eldiven gibi düşünülebilir. Bazı eldivenler ise baş parmak ve geri kalan 4 parmağı ayıran 2 bölümden oluşmaktadır. Ve genellikle bu kıyafetleri genellikle kadınlar dikip yaparlar. Anoraklar böyleydi hocam. Bir de son olarak aslında bu bir şapka ama geleneksel değil. Bunu filmlerde ve dizilerde falan ben çok gördüğüm için biraz da anlatmak istedim. Çünkü biraz değişik bir şapka ve ilgi çekici bir şapka. Genelde bunu Hasidik Yahudisi olan evli erkeklerin Şabat ve Yahudi bayramlarında giydiği kürklü dairesel yapıda bir şapkadır bu. Kürklü ve dairesel bir yapısı var. Aslında silindirik bir yapısı var desem daha doğru olur. Dini bir figür olarak kullanılsa da kullananların bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Kökeni hakkında birçok teori bulunmaktadır. Ancak genel görüş Yahudilerin toplum içinde aşağılanması için hayvan kuyruğu takmalarına zorlanmasıdır. Aynen. Yaklaşık 23 santim, yani ortalama bir karış diyebileceğimiz yüksekliğe sahip. Eni kafa çeperinden geniş, iki omuz arası mesafeden kısa olan baskın bir silindir şekline sahiptir. Şapkanın üst kısmı yumuşak yünlü ve düzdür. Üst kısmın ortasında aşağı tarafa gömülmüş dairesel bir boşluk yer alır. Bu boşluğun çapı şapkanın genel dairesinin çapından 2 parmak geniş, yani 2 parmak kalınlığı kadar kısadır ve içeriye nispeten gömülmüş biçimdedir bu içteki daire. Hem eni genel daire çapından 2 parmak kalınlığı kadar kısa, hem de nispeten içeriye gömülmüş bir vaziyette yer alır. Gömülmüş kısmın yüksekliği de genel yükseklikten yaklaşık 1-2 santim kısadır gömüldüğü için. Gömülmüş iç kısım kadifeden, dıştaki büyük kısım ise yani şapkanın çoğunluğunu gördüğümüz kısım ise orijinal kürkten yapılmaktadır. Yani silindir gövdesi olarak tanımlayabileceğimiz kısım kürkten yapılmaktadır gördüğümüz kısım. Üstten bakıldığında içinde nispeten daha küçük bir daire bulunan büyük bir daire görünümü vardır. En dıştaki dairenin çevresi gövde ile birleşen kısım kürkten, iç kısımdaki boşluk ise kadifedir. Dışarıdan görüntüsü kafa üstüne giyilmiş, yaklaşık olarak omuz genişliğinden biraz daha kısa olan küçük bir davulu anımsatmaktadır. Bu yüzden giyildiğinde dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Ancak bu bir statü veya güç göstergesi değildir dini olmasına rağmen. Bu kürkler genel olarak Kanada ya da Rus samuru kuyruklarından elde edilmektedir. Ortasında yer alan boşluğu kapatmak için bu şapkanın altına, şapkanın adını bir daha söyleyeyim, Ştre Imelin, biraz zor bir okunuş var. Ştre Imelin. Her zaman bu şapkanın altına kipah denilen, başın sadece üst kısmını örten kadife işi kumaşlardan oluşan bir takke. Yani aslında bizim imamların kafasında bazen gördüğümüz takke benzeri takke benzeri bir şey bu şapkanın altına giyiyorlar. Bu kadardı hocam. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim.
Çok teşekkür ederim. Özellikle bu Eskimo kıyafeti ilginçti. O tabii o yine iklimle kıyafetlerin ne kadar ilişkisi olduğunu da görüyoruz. Tabii ellerin hiç dışarı çıkamaması falan gibi şeyler. Gerçekten değişik bir yapısı vardı. Ellerine sağlık Murat da senin. Arkadaşlar hepinize genel olarak teşekkür ediyorum. Oldukça eğlendim ben bu sunumda. Çünkü bambaşka ülkeleri tanıdık. Biraz onların kültürlerini de tanımış olduk sizin de dediğiniz gibi. Zeybek'ten başladık, İspanya'ya gittik, Arabistan'a gittik, Hindistan'a gittik, Pakistan'a gittik, Kore, Japonya, Meksika, Norveç, Eskimo'ya bile gittik yani ve gayet oldukça ilginç kıyafetler, ilginç örnekler öğrenmiş olduk. Var mı sizin eklemek istediğiniz bitirmeden önce?
Hocam ben bir şey söyleyebilir miyim?
Tabii.
Ben şeyi fark ettim hocam, hani biz bu kıyafetleri böyle geleneksel kıyafet olarak tanıttık ama ben şeyi fark ettim, ya bunlar zamanında hani giyilmiş ama şu an sanki böyle sadece belli bir kısmın giydiği ya da belli zengin bir kısmın giydiği bir kıyafet olarak kalmış bazı kıyafetler. Hı hı. Yani çoğu toplum aslında modern kıyafetlere geçiş yapmış. Bunları kullananların sayısı gitgide azalıyor gibi bir şey gördüm ben.
Evet, onu fark ettim ben de. Yani çoğu pek giyilmiyor. Anladığım kadarıyla bu İskoçlar resmi törenlerinde giyiyor kilt denen şeyi. Onu anlattı arkadaşımız. Zeybek kıyafeti yine öyle giyiliyor. Kimono galiba işlerinde en yaygın hala kullanılan bir kıyafet olarak sanki dikkatimi çekti. Şansin'in anlattıklarının arasında böyle daha sıkça giydikleri. Ama geri kalanı biraz geleneksel kıyafetler olarak da kalmış tabii. Biraz o tarihi de görmemizi sağlıyor zaten sanki.
Aynen öyle. Kesinlikle bence de.
Evet. Var mı başka bir şey eklemek isteyen arkadaşlar? Peki. Çok çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığınız için. Bugünkü 49. canlı betimleme yayınımızda arkadaşlar sona ermiş oldu. 50. yayınımız Salı günü olacak. Salı günü yeni bir konuyla beraber olacağız. 5 arkadaşımıza da katılan çok çok teşekkür ediyorum geldikleri için.
Biz teşekkür ederiz hocam.
Hocam.
Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.
Hoşça kalın.